Her zamanki ses, her zamanki tempo.
VSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, iyi haftalar. Bugün 27 Haziran Pazartesi. RSFM'desiniz, Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. İyi bir hafta olsun sevgili dostlar. Haftanın ilk gününde, pazartesi gününde herkes mutlu olsun inşallah. Hafta sonunuz nasıl geçti? Havalar biraz serinledi. Meteoroloji hafta başından itibaren yağmur gelecek dedi. Havalar serinledi dedi. Gerçekten öyle oldu. Bugünü de sayarsanız Ramazan için 8 gün kaldı. 8 gün oruç daha tutulacak. Ondan sonra bayram. Bayram öncesi yollarda durum ne? Otobüs biletleri, uçak biletleri, neler var neler yok? Sevgili dostlar, hepsini konuşacağız. Ayrıca turizm sektöründe neler oluyor? Biraz kıpırdanma var mı? Yerli turistleri bekliyor turizmciler. Hepsini aktaracağız efendim. Turizmdeki krizin son 30 yılın krizi olduğu belirtiliyor ama bu arada hafta sonu Habertürk'te iyi bir haber vardı. Güntay Şimşek imzasıyla kıyılar, sahiller, 5 yıldızlı otellerin işgali altında diye bir haberdi bu sevgili dostlar. Ecri misil bedeli ödeyerek oteller istediği sahili işgal ediyorlarmış. Ecri misil bedeli ne demek, aktaracağız efendim. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesinin ardından bu kez tatil merkezi Adrasan'dan alevler yükseldi. Olay yerine bağlanmaya çalışacağız ve soracağız. Yangın devam ediyor mu? ...31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisine yaptığı baskından sonra ve 9 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra Türkiye ile İsrail ilişkileri kopma noktasına gelmişti. İki ülke ilişkilerini yeniden normalleştirme kararı aldı. Yani şimdiye kadarki ilişkilerin normal olmadığı yolunda tabii ki normal değildi. İki ülke arasındaki ilişkiler normalleşecekmiş. Anlaşma imzalandı. Anlaşmanın detayları belli oluyor. Bugünkü bazı gazetelerde Türk-İsrail yakınlaşmasını manşet yapmış. Türkiye'nin ilişkilerini normalleştirmesi gereken o kadar çok ülke var ki, sadece İsrail değil, mesela sırada Rusya var, başka ülkeler de var. Aktaracağız. Yapılan bir son kamuoyu araştırmasından söz edeceğiz. Halk Avrupa Birliği'ne girmek istiyormuş ama başkanlık sistemine karşı çıkıyormuş. Peki bugün seçim olsa halk kime oy verirmiş? Bu anketten bahsedeceğiz. Hükümet midyatı il yapmayı planlıyor. Sadece midyat değil, Erciş'te il olacakmış. Acaba hükümetin başka hangi planları var? Bazı illeri de bir yerden alıp başka yere taşımayı düşünüyormuş. Hükümetin bu planlarını da aktaracağız sizlere. Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerini de aktaracağız sizlere. Kendi sesinden aktaracağız. Başkanlık sistemiyle ilgili kamuoyu yoklamasını size aktardım. Halkın hala başkanlık sistemine sıcak bakmadığını kamuoyu yoklamaları, anketleri böylece bize bildiriyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın sözleri var. Başkanlık sistemini Türk halkına iyi anlatamıyoruz. Kapı kapı dolaşalım diyor Başbakan Yıldırım. Ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı, Avrupa Birliği'nden istifa etti İngilizler. Ayrılacağız dediler ve referandumdan da ayrılma kararı çıktı. Son dakika gelişmesiyle aktarmıştık sizlere Perşembe günü. Brexit, yani Britanya'nın exit kararı. Acaba ekonomi nasıl etkiler? Avrupa ekonomisini nasıl etkiler? Türk ekonomisini nasıl etkiler? Ekonomi gazetecisi Ufuk Şan'la aktaracak. Ve İngiltere'nin bu kararı sosyal medyada nasıl yankı buldu sevgili dostlar? Hem siyasette hem de ekonomide ve Brexit kararında da sosyal medya ne kadar etkili oldu? Sosyal medya uzmanı Alper Uğuroğlu'na soracağız ilerleyen dakikalarda sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Tabii her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini de sizlere aktaracağız. Yorumlarımızla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, her sabah olduğu gibi hepsi ve daha fazlasıyla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Çok teşekkür ediyoruz haftaya bizimle başladığınız için. Sevgili dostlar, Çankırı'da seyyar satıcıdan PKK renklerinde tesbih istediği iddia edilen 3 kişiyle çevredeki vatandaşlar arasında kavga çıktı. Buna benzer kavgalar daha önce de olmuştu. Yok PKK renkli başörtüsü takıyorsun, yok PKK renkli tişört giydin, yok PKK renklerini taşıyan tesbih çekiyorsun diyerek. Çankırı'da olmuş bu kez. Seyyar satıcıdan imamesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı renklerin bulunduğu tesbih istediği iddia edilen kişilerle vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Necip Fazıl Kısakürek sokakta tesbih satan seyyar satıcının yanına giden iki kişi, 27 ve 22 yaşlarında iki kişi, imamesinde Türk bayrağı olan tesbihleri görmeleri üzerine biz Türk bayrağı tesbihi istemiyoruz, PKK'nın renklerinde tesbihler var mı diye sorması üzerine gerginlik çıktı. Olay yerine 500 kişi toplandı çıkan kavgadan sonra. Bunlar PKK'lı diyerek birbirlerinin üzerine yürüyen Çankırılılarla 3 kişi arasında kavga çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Rize'de çay toplayan yüksek yargı mensuplarından bir tanesi de Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'dü. Sevgili dostlar, Cumhurbaşkanı'nın yurt gezilerine katılmıştı. Yüksek yargı mensuplarına bakınız. Onlardan bir tanesi de Danıştay Başkanı Zerrin Güngör. Haberler şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Rize'de çay toplayan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızıyla ilgili haberler var. İşte Danıştay Başkanı'nın kızı Gonca Hatinoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, damadı Volkan Hatinoğlu'nun ise sarayın inşaatını yapan şirkette çalıştığı ortaya çıkmış. Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu bunun ortaya çıkması üzerine Güngör'ü, yani Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü istifaya davet etmiş. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü havanın serinleyeceğini söylemişti. Sevgili dinleyiciler, hava serinledi. Pazartesi yağış geliyor demişti. Özellikle İstanbul'da, Bursa'da, Kocaeli'de, Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlara iyi haber geldi. Sabaha karşı İstanbul'da yağış başladı sevgili dostlar ve hava İstanbul'da kapalı. Nem oranının da azaldığını hemen hissedebiliyoruz. Hem de iliklerimize kadar hissedebiliyoruz. Dün akşam öyle bir nem oranı öyle yükseldi ki yağmurdan önce sevgili dostlar. Zaten nem oranının en yüksek olduğu an yağmurdan birkaç saat önceki anlardır. Dün gece de İstanbul gerçekten nem oranının yükselmesiyle rekor kırdı. Eskiden hava durumları bu kadar ayrıntılı değildi sevgili dostlar. Artık hava durumu daha ayrıntılı veriliyor. Rüzgarın hızı ve yönü, nem oranı, hissedilen sıcaklık. Aslında hava durumu bunda da ibaret olmamalı. Hava durumu çok geniş bir bilim dalıdır. Meteoroloji bilimi, toprağın nem oranı, tarım ürünleri, yağmurların oranı, tarım sigortası, bazı bölgelerde yetişen mahsulün ürün durumu, rekolte durumu, hepsi hava durumuna bağlıdır sevgili dostlar. Ve Türkiye'de bu kadar ayrıntılı hava durumu verilmiyor. Yurt dışında batı ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, sadece hava durumunu veren meteoroloji kanalları var. Türkiye'de meteoroloji kanalı yok. Meteoroloji kanalı olur mu canım, sabah akşam hava durumunu mu vereceğiz diye düşünmeyin. Az önce aktardığım bilgiler o kadar önemli ki, ayrıca denizlerde denizlerin durumu, fırtınalar, balıkçılarla ilgili durumlar, tarım sektörü, çiftçiler, ziraatçiler, hepsinin içine alındığı bir meteoroloji kanalından bahsediyorum. Yoksa sadece Bodrum'da hava şu kadar, İstanbul'da bu kadar, Ankara'da bu kadar, hadi denize gidin, hadi piknik yapın. Hava durumu bundan ibaret değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Batı'da televizyon izleyenler mutlaka görmüşlerdir. Hava durumu sunucuları daima neşeli, gülümseyen ve bir ankormen gibi hava durumunu sunarlar. Çok bilgilidirler. İnsanların sosyal hayatıyla ilgili espriler yaparlar. Hafta sonu ile ilgili özel bilgiler verirler. Tatil yöreleriyle ilgili çok nokta atışları yaparlar. Hava durumu sunucuları son derece bilgili ve entelektüel kişilerdir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ben şimdi Türkiye'deki kanallara bakıyorum. Birkaç istisna var. Onların dışındaki hava durumu sunucularının buz gibi bir suratla hava durumunu aktardıklarını görüyorum. Sanki çok ciddi ana haber bülteni sunuyorlar hava durumu sunucuları. Hiçbirinin bir rengi yok. Hiçbirinin ekrana yansıttıkları özel bir karakteri yok. Sadece işte Kırklareli bu kadar, Bursa bu kadar, Ankara bu kadar, bitti. Denizlerimizde hava, havamızda hava. Hatırlayın eskiden, havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun diyen hava durumu sunucuları vardı. Gülümserlerdi. İnsanlara pozitif enerji aşılarlardı. Şimdiki hava durumu sunucularına bakın. Limon satıyorlar, limon. Tabii havaların serinlemesi ve nem oranının düşmesi Ramazan ayında oruç tutan herkesi de biraz rahatlatmış olsa gerek sevgili dostlar. Yağmurun yağması özellikle tatil noktalarında, tatil bölgelerinde tabii insanların suratını asabiliyor. Bakın İtalya'da hava geçmiş Haziran aylarına göre yağışlı gidiyor. Bu yüzden turizmciler zararda. Tabii İtalya'da turizm sezonu açıldı. İtalya'da Ramazan'da oruç tutan Müslümanlar da var ama hani Ramazan'ı bekleyecek tarzda bir ülke değil tabii ki İtalya sevgili dostlar. Turizm sezonu çoktan açıldı. Venedik'te sıra dışı bir tatil kampanyası başlatan bazı acentalar varmış. Diyorlarmış ki tatil süresince eğer yağmur yağarsa paranızı iade edeceğiz diyorlarmış bazı turizm firmaları. Hani karpuz kavun satanlar söyler ya, kelek çıkarsa paranız iade diye. İtalya'daki bazı turizm firmaları da böyle diyorlarmış sevgili dostlar. Tatilinizi şimdiden planlayın. Merak etmeyin. Yağmur yağarsa paranız iade. Bu sıcak havalarda hava ne kadar serinlese de, nem oranı düşse de, yağmur yağsa da sevgili dostlar, neticede yaz mevsimindeyiz. Hava tabii ki sıcak olacak. Lütfen sıcak havalarda iftarda yemeği fazla kaçırmayın. Bakın, ünlü sanatçılarımızdan Bülent Ersoy. Geçen hafta Posta Gazetesi'nden okuyorum. Geçen hafta Nişantaşı'nda oturan bir arkadaşına iftara gitmiş. Bülent Ersoy, boğazına düşkünlüğüyle bilinir. Özellikle eti çok sevdiği hep yazılır çizilir Bülent Ersoy'un. 3 kişilik iftar için bir yemek listesi yaptırmış sanatçı Bülent Ersoy. Yemek listesi Posta Gazetesi'ne göre şöyleymiş. İki tepsi börek, bir tencere çorba, bir tencere dolma, artık sarma dolma mı, biber dolması mı bilmiyoruz ama bir tencere dolma, 3 kişi için bu. 6 tane pide, 2 kasa meyve, bir tepsi baklava. Afiyet olsun. Arkadaşları Bülent Hanım'a demişler ki ya bu biraz fazla değil mi? Bülent Hanım, bu biraz fazla değil mi yani 3 kişi için? Bülent Ersoy şey demiş. Olsun canım, yiyen çıkar. Olsun. Siz söyleyin, durmaz o. Birilerine veririz, yerler. Allah kabul etsin efendim. Son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler sonucu turizm cenneti Türkiye'de yeni tablo. Kapanan dükkanlar ve boş oteller. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Göynük, Çamyuva, Tekirova ile birlikte Türkiye'nin en önemli turizm bölgesi Kemer'de boş dükkan sayısının, bakın sadece Kemer'de, Antalya Kemer'de boş dükkan sayısının 393 olduğunu söylemiş. Adlıhan Dere, bu yılın ilçedeki son 30 yılın en kötü turizm sezonu olduğunu söylemiş. Sadece Kemer'den bahsediyoruz. 5 yıldızlı 200 otel ve tatil köyünün 60'ı kapalı. İlçe merkezinde 170 dükkan boş. İlçeyi boydan boya kat eden Atatürk Bulvarı'nda 44. Yine ilçenin önemli ticaret aksarından Cumhuriyet Bulvarı'nda ise 48 dükkan kapalı. Özellikle Rus turistlere bel bağlayarak iş yapmayı planlayan Antalya ve çevresinde, Kemer'de, Çamyuva'da herkes kan ağlıyor. Evet, bugünü de sayarsanız 8 gün sonra Ramazan bitiyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, önümüz bayram. Sadece bayram turizmiyle ilgili değil, turizm ajentalarının çalıştığı ve rezervasyon yaptığı gidiş noktaları. Umre ziyaretini Kadir Gecesi'ni de kapsayacak şekilde yapmak isteyen Türkler de oldukça fazlaymış. 25 bin Türk varmış. Kadir Gecesi'ni de içine alacak şekilde umre ziyareti yapmak isteyen, 2000 dolardan başlayan ücretler ödeyerek Mekke'ye gitmeye başlamışlar. Tur şirketleri bu yıl rekor kırıldığını söylemiş. Umre yoğunluğunun Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde kapsayan son 10 günü için yoğunlaştığını anlatan turizm firmaları, 25 bin dolayında Türk'ün kutsal toprakları ziyaret edeceğini belirtmişler. Kabe'ye en yakın odaların fiyatı 8500 dolara ulaşmışlar. Bakın, odanın fiyatı 8500 dolar. 30 bin dolara kadar umre turları varmış. 30 bin dolara kadar çıkıyormuş. Yani lüks umre turlarına da hayli yoğun bir ilgi varmış. Öte yandan önümüz Ramazan bayramı ama sonra bir bayram daha var. O da Kurban Bayramı. Ramazan bayramı 9 güne çıktı. Peki Kurban Bayramı da 9 gün olabilir mi? Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanıydı Nabi Avcı. Herhalde Cumhuriyet hükümetlerinin en fazla Milli Eğitim Bakanı değiştiren hükümeti AK Parti hükümeti olsa gerek. Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanıydı. Hop, Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Şimdi artık Milli Eğitim Bakanı değil. Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Eskiden Milli Savunma Bakanı olan İsmet Yılmaz oldu. Şimdi o şimdi Milli Eğitim Bakanı. Peki Nabi Avcı ne demiş Kurban Bayramı için? Kurban Bayramı'nı da 9 gün tatil yapabiliriz demiş. Tabii bunun için Bakanlar Kurulu'nun tamamının imzası gerekiyor. Sanıyorum Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın bu konuyla ilgili imzası cepte. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2 gün önce çıkan yangın, orman yangını kontrol altına alınırken bu sefer de Adrasan'da orman yangını başladı. Kumluca Kaymakamı Polat Kara tedbir amacıyla Olimpos'un tahliye edildiğini açıkladı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ise aynı bölgede ikinci kez yangın çıkmasının düşündürücü olduğunu, sabotaj ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Bu konuyla ilgili olarak bir telefon bağlantısı yapmaya çalışacağız. Antalya'ya bağlanacağız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İHA'nın, İhlas Haber Ajansı'nın Antalya muhabiri Ramazan Sarıkayalı dün bütün gün orman yangınının çıktığı noktalardaydı. İlerleyen dakikalarda kendisini yayın almaya çalışacağız. Bu arada Eskişehir'de plaj açılmış, insanlar mayolarını giymişler, bikinilerini giymişler. Eskişehir'de sevgili dostlar denize girmeye başlamışlar. Ne bakıyorsun, Eskişehir'de deniz olmaz mı? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eskişehir'e deniz getirdi. Deniz getirince de plajı açtı. Hem de 8 yıl önce. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Park içine 8 yıl önce yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki yapay plaj sezonu açmış. Yapay plaj, yapay. İnsan yapımı plaj. İlk bir saatte 500 kişinin geldiği plajda aileler ve erkekler için 2 bölüm varmış. Bodrum'u aratmayan görüntüler yaşanıyormuş Eskişehir'deki plajda. Melik Gökçek bunu niye görüp Ankara'ya da plaj getirmiyor? Melih Gökçek her yere alt geçitler, batçıklar yaptırıyor. Her yere billboardlar yaptırıyor. O billboardları da türlü türlü afişlerle donatıyor. Ankara'ya niye deniz getirmiyorsun? Ey Melih Gökçek. Dün yani pazar günü Habertürk gazetesinde Güntay Şimşek imzalı bir haber vardı. Kıyılar otellerin işgali altında diyordu. Tabii yeni bir şey değil aslında bu. Üsküdar'da sabah oldu. Türkiye'de kıyılar nicedir? Zaten otellerin işgali altında. Öyle değil mi sevgili dostlar? Ne zamandır öyle? Ne zamandır öyle? Vatandaşlar kendi gözünün önündeki vatanın, milletin denizine giremez oldular. Hatta bazı oteller denizin içine bile dikenli tel çekmişler. Habertürk gazetesinden okuyorum. Bodrum'daki bir otel, kıyıdan denizin içine kadar giren tel örgüleriyle denizi ve kumsalı işte böyle işgal ediyor diyor Habertürk gazetesi. Dünkü sayısında fotoğrafı da koymuş. Dikenli tel denizin içine uzanmış. Neredeyse utanmasalar o dikenli teli Yunan adalarına kadar uzatacaklar. Oteller konumlarına göre sevgili dinleyiciler kıyı ve denizi işgal etmekle kalmıyorlarmış. Kendi kullanımlarına özel iskeleler kuruyor. Bunlar da yeni değil. Nicedir Antalya'da, Marmaris'te, Bodrum'da. Yıllardan beri var. Adam kendisine özel iskele yapıyor. İskele evinin önüne, otelin önüne. Sadece kendi sandalını bağlıyor. Sadece kendisi denize giriyor. Hatta birisi oradan denize girdiği zaman da kovalıyor onu. Kardeşim burası bana ait diye. Devletin, milletin yani kamunun malını herkes kendi tapulu malıymış gibi ya da amiyane tabirle söylemek gerekirse babasının malı gibi tepe tepe kullanıyor. Bazı oteller koyları bile kapatıp, bakın sadece önünü değil, koyları bile kapatmaya başlar. Koyları, hatta o koylara kendi isimlerini veriyor. Mesela diyelim otelin adı Murat Oteli ya, kapatmış önündeki denizi, dikenli teller çekmiş sağdan soldan. Hatta bulunduğu koyun da tamamını sahiplenmiş, koya da bir de Murat Otel Koyu adını vermiş. Ben yaptım oldu zihniyeti. Ne güzel değil mi? Her sene 100 bin ila 2 milyon lira arasında ecri misil bedeli de ödüyorlarmış. Yani kesilen ceza bedeli. Haksız işgaliye parası demektir ecri misil bedeli. Ödüyorlar onu ama ödedikten sonra orayı boşaltmıyorlar. Dikenli telleri de kaldırmıyorlar. Parayı ödedi ya, tamamen sahipleniyor bu sefer. Oteller ecri misil cezalarını devlete işgaliye kirası ödüyormuş gibi düşünerek işgallerine devam ediyorlar. Halbuki işgalin tekrarlanması halinde cezaların artırılması ve işgal edilen yerlerin denetlenmesi gerekir ama bu da yapılmıyor. Peki belediyeler niye yapmıyor? Niye belediyeler müdahale etmiyor diye şimdi soracaksınız. Sorun bakayım bir. Kıyıların işgal edilmesine belediyeler niye ses çıkarmıyor diye sordunuz mu? Peki, yanıtını vereyim. Çünkü kıyı işgallerine belediyeler karışamıyor. Her şeyi Ankara'ya bağladılar. Sevgili dostlar, her şeyi Ankara'ya bağladılar. Kıyılar hazinenin mülkü olduğu için ilgili belediyeler buraların işgalinde fazla söz hakkına sahip değil. Kıyılarla ilgili olarak birçok bakanlığın söz hakkı var. Bakın, birçok bakanlığın kıyılarla ilgili, o kıyıyla ilgili, diyelim Bodrum kıyısı, diyelim Alanya kıyısı, diyelim Marmaris, Fethiye kıyısı. Birçok bakanlığın söz hakkı var ama Fethiye Belediyesi'nin zerre söz hakkı yok. Bodrum Belediyesi'nin şu kadarcık söz hakkı yok. Her şey Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmış. Çevre meseleleri sebebiyle bir numaralı sorumlu. Yani sevgili dostlar, Bodrum'da inşaat mı yapacaksın? Marmaris'te otelin mi var? Hiç oradaki belediyelerle uğraşmıyorsun. Alıyorsun çantanı, koyuyorsun çantanın içine ayakkabı kutusunu, pardon özür dilerim, tıraş kutusunu. Tıraş kutusunu koyuyorsun, ayakkabı kutuna ayakkabını da koyuyorsun. Gidiyorsun Ankara'ya, tamam mı? Ankara'ya gidiyorsun, Ankara'dan işi bitiriyorsun. Ankara'dan işi bitirdikten sonra istediğin inşaatı Bodrum'a da yap, Marmaris'e de yap, Fethiye'de de yap. Oradaki belediyelerin günahını almayın sakın. Ben bazen zaman zaman alıyorum belediyelerin günahını. Çünkü o kadar inanılır gibi bir şey değil ki bu. Bir belediye il sınırlarında, bir büyükşehir il sınırları içinde inşaat var. Fakat belediyenin yetkisi yok. Öyleyse ne diyeceğiz bu noktada? Bu programın adını bir kere daha zikredeceğiz. Burası Türkiye. Son yapılan kamuoyu araştırması var önümüzde. Bir araştırma şirketi yapmış. Sevgili dostlar, Avrupa Birliği üyeliğine sıcak bakıyormuş ama hükümet üyeleri tam tersini söylüyor. Biz meraklısı değiliz Avrupa Birliği'nin. Avrupa Birliği de kimmiş? NASA da kimmiş? Hey Avrupa Birliği, ey bilmem ne, ey David Cameron falan diyorlar ya. Ama kamuoyu yoklamaları böyle söylemiyor. Avrupa Birliği'ne evet diyor %71. Kamuoyu şirketi böyle söylüyor. Peki başkanlık sistemini istiyor musunuz diye sormuşlar. %53 başkanlık sistemini istemiyoruz demiş kamuoyu araştırma şirketi. Peki bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsin diye sormuşlar. AK Parti %48, Cumhuriyet Halk Partisi %25, Milliyetçi Hareket Partisi %12, HDP %9.7 oranında oy çıkmış. Müzik Muhalefette lider değişimi olmasını istediğiniz parti hangisidir diye de sormuşlar aynı kamuoyu araştırma şirketi. Yani hangi muhalefet partisinde lider değişmeli diye sormuşlar. Ezici bir çoğunluk, %61 oranında Milliyetçi Hareket Partisi cevabı çıkmış. Yani halkın %61'i MHP'de lider, genel başkan değişmeli demiş. Devlet Bahçeli gitmeli demişler. Başkanlık sistemini halka anlatamadık. Başbakan Binali Yıldırım da hafta sonu yaptığı konuşmada böyle söyledi. Kapı kapı dolaşıp başkanlık sistemini anlatın dedi partinin gençlerine.
Toplumun yeni anayasa ve başkanlık sistemi konusunda daha fazla bilgilenmeye ihtiyacı var. Anketler bunu gösteriyor. Başkanlık sistemine destek artmakla birlikte başkanlığın detaylarının ne olduğu konusunda yeterince mesafe almadığımız da bir gerçek. Onun için kapı kapı, il il, ilçe ilçe, köy köy dolaşıp gençlerimiz yeni anayasayı ve sistemi, başkanlık sistemini anlatacak.
Başbakan Binali Yıldırım'ın sözleri böyleydi sevgili dostlar. Şimdi saatlerimiz 8, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra Antalya'ya bağlanacağız. Kumluca ve Adrasan'da çıkan orman yangınında son durum nedir? İhlas Haber Ajansı Antalya muhabiri Ramazan Sarıkayalı canlı yayında aktaracak. Lütfen ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Like a jewel in Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim cayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesinin ardından bu kez tatil merkezi Adrasan'dan alevler yükseldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılınca beldeden kaçış başladı. Yerleşim yerleriyle otel, motel ve tatil köylerinin tamamı boşaltılıyor. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çok geniş bir alana yayıldı. Adrasan İnceboyun mevkiinde 2 yıl önce çıkan orman yangınında 125 hektar Kızılçam ormanı zarar görmüştü. Bazı turistik işletmelerinde boşaltıldığına dair haberler alıyoruz. Orman yangınını en başından beri izleyen İhlas Haber Ajansı Antalya muhabiri Ramazan Sarıkayalı ile konuşacağız şu anda canlı yayında. Ramazan Sarıkayalı, günaydın.
Günaydın Murat Bey.
Kolay gelsin, çok teşekkür ediyorum. Nedir orman yangında son durum? Önce şunu sorayım, Kumluca'daki yangın söndürüldü mü, bitti mi, Adrasan'da devam ediyor mu?
Şimdi şöyle söyleyeyim başta. Her gün akşam üzeri yangın sönüyor. Kontrol altına almış oluyoruz. Ya evet. Gece sabaha karşı rüzgarın yön değiştirilmesiyle ya da gün içinde rüzgarın yeniden hızlanmasıyla.
Ha, rüzgar nedeniyle tabii değil mi?
Rüzgar nedeniyle yangın başlayabiliyor. Ama evet. Kumluca'da şu anda Kumluca merkezindeki, yani cuma günü saat 12.30 sıralarında Erentepe'de başlayıp Belen, Sarıkavak, 50. yıl, Toptaş mahallelerinde etkili olan yangın dün İncircik ve Güzören mahallelerine de sıçramıştı.
Evet.
O akşam üzeri bu yangın kontrol altına alındı. Adrasan'daki, Adrasan mahallesinden başlayıp, turistik Adrasan'dan başlayıp Olimpos'a kadar ilerleyen yangın ise şu anda o da kontrol altında. Ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu anda şeyi bekliyoruz. Gün içinde çıkacak rüzgarla herhangi bir tehlike olur mu olmaz mı? Ekipler zaten olmasın diye mücadele ediyorlar. Gece dahi uyumadılar. Evet. 3 gecedir uyumuyor ekipler.
Tabii. Genelde orman yangınlarını söndürmek için de ormanlık alanlarda bazı alanlar feda edilir. Kesilir, oraya bir geniş yol açılır ki hani öbür tarafa sıçramasın diye. Ama buna rağmen bugün gazetelerde var. Ramazan Sarıkayalı bazı yerleşim yerlerine de sirayet etmiş galiba yangın, öyle değil mi?
Evet, şimdi Kumluca'da Olimpos Adrasan tarafına denk gelmişsinizdir çünkü turistik bir bölge.
Evet.
Aynı zamanda biraz önceki saydığım mahalleler de öyle. Ormanla iç içe yaşayan mahalleler. Tarım alanları ormana bağlı, seralar ormanın kenarında, evler ormana çok yakın. Bir de Akdeniz sahil bölgesi ve kuru otlar ne kadar çok olursa yangını o kadar hızlı dağıtıyor. Bir de rüzgarı arkasına aldı mı önüne geçmek mümkün olmuyor. Şimdi Orman Genel Müdürü Sayın İsmail Üzmez geldi, dedi ki ben dedi Türkiye'nin yangın gücünü buraya yiyordum. İnanır mısınız da Eskişehir'den Antalya'nın Kumluca ilçesine aracözler geliyor. Hani bu anlamda çok güçlü bir yangın söndürme ekibi var ama buna rağmen önüne geçemiyoruz. Aciz kalıyoruz.
Demek ki rüzgar çok sert esiyor Ramazan Sarıkayalı.
Sert esiyor Murat Bey. Bir de aynı zamanda sıfır yön değiştiriyor.
Ha, o da tehlikeli.
Yani, o da tehlikeli.
Tabii.
Çünkü şeye de müdahale edemiyor ekipler. Yangını görüyor. İlerliyor yangın. Önüne geçip burayı keselim, söndürelim ama bir anda ters dönüyor. Ve şöyle de bir şey var.
Ve ekiplerin üzerine doğru gelmeye başlıyor değil mi bu seferde?
Evet. Bir de şöyle bir şey var.
Buyurun.
Bir noktada yanarken 1 kilometre ileriden tekrar başlayabiliyor. Herhangi bir yaprağın uçması veya kozalarını atması seçim ağaçlarından. Yangının başka noktalarda başlatıp alevler arasında kalabiliyor.
O kozalaklar da yanarken patlayıp başka bir yere sıçrıyor. Bu sefer orada yangın çıkartıyor. Kuru otlar var senin de aktardığın gibi. O zaman şunu anlıyorum. Sadece yani yangın alevli olarak çok fazla şu anda devam eden bir şey yok ama soğutma çalışmaları Adrasan ve civarında mı şu anda sadece devam ediyor? Kumluca söndürüldü galiba.
Tabii, yangın şu anda söndürüldü diyemiyoruz çünkü tamamen risk geçerse söndürüldü diye biliyoruz.
Anladım.
Defa kontrol altına alındı, çevrildi etrafı.
Evet.
Ama bir noktadan patlayıp kaçtı.
Evet.
Şöyle.
Peki.
Şimdi soğutma çalışmaları devam ediyor. Alev yok, doğru. Hem Kumluca bölgesinde hem Adrasan bölgesinde. Şu anda ilerleyen bir durum yok.
Ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Kontrol altına alındı. İnşallah başka sıçramalar olmaz. İhlas Haber Ajansı Antalya muhabiri Ramazan Sarıkayalı. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
Ben teşekkür ederim.
Gazete manşetleri.
Gazetelere Hürriyet'le başlayalım. İsrail'le sil baştan diyor manşetinde Hürriyet. Mavi Marmara kriziyle kopan ilişkilerden 6 yıl sonra Türkiye ile İsrail Roma'da anlaşmaya vardı. Detaylar. Başbakanlar Binali Yıldırım ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yani Bibi tarafından. Bugün saat 13'te eş zamanlı olarak açıklanacak. İki ülke arasındaki ilişkiler 31 Mayıs 2010 tarihinde. İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine baskın yapmasıyla kopma noktasına gelmişti. 9 Türk hayatını kaybetmişti bu baskında. Kabul edilemez bir baskındı bu sevgili dostlar. Bir gemiye çıkıp üstelik yardım götüren bir gemiye çıkıp 9 insanı öldürmek gerçekten de inanılır bir saldırı değildi. Zaten aynı kanıya Birleşmiş Milletler de varmıştı. 1 Eylül 2011 yılında yani bir sene sonra Birleşmiş Milletler bir rapor açıkladı ve Mavi Marmara raporunda İsrail komandolarının aşırı güç kullandığı sonucuna vardı Birleşmiş Milletler. Yani Türkiye ile aynı şeyi söyledi Birleşmiş Milletler'de. Türkiye İsrail ile diplomatik ilişkileri ikinci katip düzeyine düşürdü. İsrail'in büyükelçisi de ülkesine döndü, mecbur kaldı. İsrail Başbakanı Netanyahu 22 Mart 2013'te Türkiye'den resmen özür diledi. Aralık 2015'te iki ülke İsviçre'de buluşmaya başladı. 19 Mart 2016'da da IŞİD'in Beyoğlu'nda İsrail turistleri hedef alması sonrası Erdoğan İsrail'e taziye mesajı gönderdi. Ve yavaş yavaş ilişkiler ısındıktan sonra Roma'da, İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye ve İsrail artık ilişkileri eski haline getirmek için anlaştıklarını açıkladılar. 20 milyon dolar tazminat verecek İsrail. Anlaşmanın maddelerinden bir tanesi. 20 milyon dolar. Gazze'ye uyguladığı ablukayı da hafifletecek. Yani artık Türkiye Gazze'ye yardım gönderebilecek. Türkiye ve İsrail tıpkı küsüşen ama bir zamanlar arası iyi olan iki eski sevgili gibi yeniden başlamaya karar verdiler. Birbirlerine yeni bir şans veriyorlar. İki eski sevgili Türkiye ve Rusya. Onlar da yeniden başlayacak. Sabah gazetesinin manşeti de bu yönde. Gazze ablukasını Türkiye kaldırttı diye bir manşet var. İsrail tazminat ve Gazze ablukası ile ilgili. Türkiye'nin tüm şartlarını kabul etti. Yardım gemilerimiz büyük sevinç yaşanan Gazze'ye doğru yola çıkıyor demiş. Sabah gazetesi manşetinde Türkiye-İsrail anlaşmasını manşetten duyuruyor Sabah. Habertürk gazetesi de İsrail'le anlaşma demiş manşetinde Türkiye ve İsrail. Roma'da yürütülen müzakerelerde uzlaşmaya vardı. Resmi açıklama bugün yapılacak diyor. İşte mutabakat maddeleri. İsrail Mavi Marmara için tazminat ödeyecek. Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişi sağlanacak. 200 yataklı hastane hizmete alınacak. Gazze'ye verilen elektrik ve su artırılacak. Batı Şeria'da Cenin Sanayi Bölgesi gibi projeler hayata geçirilecek. Yani Filistin'in kalkınması için İsrail biraz bağları, mengeneleri gevşetecek. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Cizre'de 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda askerlerle beraber iftar yaptı. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı'nın sık sık askerlerle bir araya geldiğini görüyoruz. Askerlerle iftar yaptığını görüyoruz. Önemli mesajlar vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mücadelede yılmak yok. Zorluğun ardından bahar gelecek. Zafer bizim olacak. Bahara yaklaşıyoruz demiş Cumhurbaşkanı. Milliyet gazetesi de Türk-İsrail barışını manşet yapmış. 6 yıl sonra Roma barışı. Türkiye-İsrail 9 Türk'ün öldüğü Mavi Marmara baskınının ardından bozulan ilişkilerin normalleştirilmesi için anlaşmaya vardı diyor. Cumhurbaşkanının sözlerine de yer vermiş Milliyet. PKK'ya çalışan imamlar var. Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu terörle mücadele konusunda hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı'na sundu. PKK'ya katılımın sağlanması yönünde çalışan imamların olduğu iddia edilen raporda terörle kararlı şekilde mücadelenin devam etmesi ve yeni korucu alımı yapılması gerektiği vurgulanmış. Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik üssünü ziyaret etmesine izin vermemişti. Bunun üzerine Almanya Savunma Bakanı İncirlik'e gelmeye karar vermiş. Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen İncirlik üssünü ziyaret edeceğini açıklamış. Alman ordusunun parlamentonun askeri olduğunu Türkiye'ye anlatma fırsatını da kullanacağım demiş. Sözcü gazetesi var elimde. Terör devleti dedikleri İsrail'le anlaştılar diyor Sözcü gazetesi. Erdoğan bugüne kadar İsrail'e demediğini bırakmamıştı. Hesap soracağız deyip oy toplamıştı. Onlar unutuldu. İsrail'le el sıkışıldı diyor Sözcü. Atatürk'ün gençliğe hitabesini okumak siyasi eylem olarak kabul edilmeye başlandı Türkiye'de. Karne töreninde Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyan liseli kız siyasi eylem yaptı denerek disipline sevk edilmiş. Nerede olmuş bu? Bursa'da olmuş. Bursa. Bursa'da liseli Begüm Özkan karne töreninde laik eğitim için gençliğe hitabeyi okudu. Sonra ne mi oldu? Hakkında işlem yapılmış. Vatan gazetesi 6 yıl sonra barış diyor. Gördüğünüz gibi Türkiye-İsrail barışı pek çok gazetenin manşetinde. Türkiye ve İsrail arasında Mavi Marmara baskını sonrası kopan ilişkiler 6 yıl sonra Roma'daki anlaşmayla normale döndü. İki ülke elçilerini, büyükelçilerini geri gönderecek diyor. Ambargo kalkacak, Türkiye arabulucu olacak diyor Vatan gazetesi. Arda Turan tatildeymiş. Fransa'dan Fethiye'ye diyor Vatan gazetesi. İyi tatiller Arda Bey. Hak ettiniz tabii. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda amili futbol takımımız harikulade bir futbol oynadı. Muhteşem sonuçlar aldı. Evet, tüm milli takım futbolcularımız da böylece başta Arda Turan olmak üzere tatili hak etti. Şöyle yazıyor Vatan Gazetesi, milli takımın kaptanı Arda Turan, ailesi ve sevgilisiyle Fethiye'ye tatile gitti. Kardeşi ve sevgilisiyle birlikte denizin tadını çıkardı diyor. Çıkarsın bakalım. Müzik. Meydan gazetesi kardeşim Netanyahu manşete atmış. İsrail ile Türkiye arasında yeni bir sayfa açılıyor. Dışişleri Müsteşarı Sinirlioğlu ve Netanyahu'nun temsilcisi dün Roma'da buluştu. İsrail kaynakları anlaşmanın detaylarını basınla paylaştı diyor Meydan gazetesi. Biz şimdi dış politikada hiç tek bir dostumuz kalmamıştı biliyorsunuz. Etrafımız dört çevremiz denizlerle çevrili olduğu gibi yedi dünyada düşmanlarla çevrili hale geldi. Şimdi o düşmanları dosta çevirmeye çalışıyoruz da ya şunu yaparken şu dışişleri müsteşarımızın şeyini de değiştirsek ya görevini. Adamın soyadı Sinirlioğlu olunca ne kadar uğraşsan düşmanı dosta çeviremiyoruz. Adamın soyadı Sinirlioğlu zaten yani. Bakın Karar Gazetesi de düşman azaltma yolunda ilk adım demiş manşetinde. Ankara ile Tel Aviv arasındaki normalleşme sürecinde kritik görüşme Roma'da yapıldı. Krizden 6 yıl sonra heyetlerin anlaşmaya vardığı kaydedildi. Bugün Başbakan Yıldırım Ankara, Netanyahu ise Roma'da açıklama yapacak diyor Karar Gazetesi manşetinde sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Tabii bu iki ülkenin normalleşme sürecini iki başbakan kafa kafaya vererek halletseydi çok daha önemli olurdu. Ya da bu açıklamalar baş başa görüşmeden sonra birlikte olsaydı ama Başbakan Binali Yıldırım'ın İngilizce seviyesi Benjamin Netanyahu ile baş başa görüşme yapmak için çok uygun değil. Şimdi bakın haberler ne diyor? Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin tırnak içerisinde söylüyorum normalleştirilmesi. Keşke Türkiye'de de, iç politikada da, kendi içimizde de, siyasette de normalleşebilse. Star gazetesi var elimizde. Midyat ve Erciş il oluyor demiş Star gazetesi. Doğu ve Güneydoğu yeniden yapılanmayla baştan aşağı değişecek. Erciş Van'dan ayrılacak. Midyat'ta Mardin'den ayrılacak. Boşanıyor Erciş Van'dan. Midyat'ta Mardin'den ayrılıyor. İkisi ayrı il olacak. Midyat ayrı il olacak. Plakası 82. Erciş ayrı il olacak. Plakası 83. Böyle olunca ne olacak? Terörle mücadelede stratejik hamle diyor gazeteler. Midyat Mardin'den ayrılırsa büyükşehir sıfatını da kaybedecek. Öyle değil mi? Peki böyle yapınca terör bitecek mi? İnşallah biter. Hem Van hem de Mardin yönetiminde HDP'li belediyeler var. Sevgili dinleyiciler, Erciş ve Midyat ayrılırsa Mardin ve Van nüfusları 750 binin altına düşeceği için Büyükşehir Belediyesi statüsünü kaybedecek. Bakın bir ilin, il merkezinin nüfusu 750 bin ise Büyükşehir oluyor. Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçiyor. Ama bunların Büyükşehir statüsü kaybedecek Midyat ve Erciş ayrılırsa sevgili dostlar. Ayrıca Cizre ve Yüksekova'nın da taşınması planlanıyormuş. Nereye taşıyacaksınız ya? Taşınacağız. Şırnak'ın da ismi değişecekmiş. Acaba terörün de adını değiştirsek mesela, adına terör demesek, terör biter mi mesela? Teröre terör demesek, terör biter mi? Bazı milletvekillerinin de dokunulmazlığını kaldırsak, onlar eskiden milletvekiliyken milletvekilliği sıfatını kaybetseler, terör biter mi? Bazı illerin adını değiştirsek, bazı illeri de bir yerden alıp başka yere taşısak, terör biter mi? Midyat'ı Mardin'den ayırsak, Erciş'i Van'dan ayırsak, bazı illeri de götürsek, başka yere taşısak, terör biter mi? Coğrafya kaderdir demiş büyük düşünür sevgili dostlar. Evet, coğrafya bizim kaderimiz. Bütün bunları yapınca acaba terör biter mi? Cumhuriyet gazetesinin manşeti, saygının sırrı çözüldü diyor. Danıştay Başkanı Güngör'ün kızı sarayda, damadı ise sarayın inşaatını yapan şirkette işe alınmış. Danıştay Başkanı Güngör'ün, sevgili dostlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan önünde önünü iliklemesinin sebebi işte buymuş diyor Cumhuriyet gazetesi. Zerrin Güngör'ün önünü iliklerkenki fotoğrafını yayınlamış. Bu saygının sırrı çözüldü diyor Cumhuriyet. Hafta sonu Ankara'da çevre yolundan Diyarbakır'a seyir halinde olan bir yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlenmişti. 7 kişi yaralanmıştı. Ankara Valiliği yemedi içmedi hemen bir açıklama yaptı. Dedi ki yok yok, saldırı bir terör saldırısı değil, merak etmeyin, terörist saldırı değil. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde de bir alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Hemen bir açıklama yaptılar. Merak etmeyin, terör saldırısı değil. Aman ne rahatladık ne rahatladık. Terör saldırısı olmayınca yaralanan vatandaşlarımız yaralanmış olmuyor mu? Acaba İngiltere'nin Brexit kararı, yani Avrupa Birliği'nden çıkma kararı, İngiliz halkı bu yönde karar verdi. Şimdi ya şu referandumu bir daha yapalım filan diye imza toplamaya başlamışlar. Bu nasıl iş ya? Çocuk oyuncağı mı bu? Hani şey der gibi, böyle çocuklar kavga eder ya, öbürü tokadı yer sonra şey der. Acımadı ki, acımadı ki. Yani sayılmadı, bir daha mı yapacağız? Bu nasıl iştir ya? Koskoca İngiltere'ye bakın. Bakın. Bu referandumu saymayın, bir daha yapalım. Minyatür kale maç gibi. Olmaz öyle şey. Şimdi bunu da konuşacağız sevgili dostlar. Acaba ekonomiye etkisi nasıl olacak Brexit kararının? Türkiye yararlanacak mı, zararlı mı çıkacak? Hepsini ve sosyal medyaya olan etkisini, hepsini birazdan konuşacağız. Ama önce saat 8.30 sözü RSFM Haber Merkezi'ne bırakacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma. en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas.
İstanbul'da LGBTİ onur yürüyüşünü polis yaptırmadı. Oysa 2014 yılında rengarenk yapılmıştı bu yürüyüş. Tıpkı Taksim Meydanı'nda daha önce 1 Mayıs kutlamalarının rengarenk barış içinde yapıldığı gibi. LGBTİ onur yürüyüşünü takip eden bir İtalyan gazeteci Alberto Tetta Twitter hesabından bir açıklama yapmış. Ve demiş ki polis kendisini güya tehdit etmiş. Öyle söylüyor. Türkiye aleyhine haber yapma yoksa seni vururum demiş. Bu haberler de var ofelerde. Bazı dinleyicilerimizden mesajlar var Twitter üzerinden. Hani ne oldu Türkiye İsrail'e demediğini bırakmıyordu. İsrail terör devletiydi. Türkiye mazlumların temsilcisi olacaktı. İsrail şöyleydi, böyleydi. Şimdi ne oldu? Diyorlar.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Biz hiçbir konuda soğukkanlı olmayı bilmeyiz ki sevgili dostlar. Ya eseriz, ya yağarız. Hemen birdenbire köpürürüz, ondan sonra hemen bir 10 dakika sonra da yer kendini suya indiririz. Özellikle dış politika soğukkanlı olunması gereken birinci safhadır. Öyle ülkeleri şununla bununla suçlamak, esip yağmak, fırça atmak bir ülkeyi yapayalnız hale getirir. Bakın hatalı dış politikanın ceremesini de çekiyoruz. Türkiye Suriyelilerle doldu, hatalı Suriye politikası. Turizm kan ağlıyor. Hatalı Rusya politikası. Dış ticaretimiz bitiyor. Hatalı Avrupa Birliği politikası. Yurt dışında lobiler azaldı. Ermeni soykırım iddiaları bütün parlamentolarca kabul ediliyor. Hatalı İsrail politikası ve hatalı Ermenistan politikası. O kadar çok ki. Hep bunlarla ilgili asma kesme muhabbeti var bizde. Milletin de hoşuna gidiyor. Vay be ne konuştu be. Vay be ne fırça attı be. Ona da vurdu, gidene de vurdu, gelene de vurdu be. Bravo be, konuş be. E şimdi ne oldu peki? İsrail'le barışan kim şimdi? Nikaragua mı? Şimdi bir açıklama var. Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak. Böyle bir başbakan yardımcısı mı var ya? Veysi Kaynak, ben ilk defa duyuyorum. Onur sen duydun mu daha önce? Allah Allah. Bu hükümet o kadar sık değişiyor ki hükümet. Ben artık bu adamları tanıyamıyorum ya. Yani. Bir popçuları tanımıyorum. Her taraf pop yıldızı doldu. Mesela bazen böyle gazetelerde görüyorum. Okuyorum haberi. Diyor ki ünlü pop yıldızı işte bilmem ne yaptı. Fotoğrafına bakıyorum. Hayatımda ilk defa görüyorum onu. Gerçi pop yıldızı olduğunu şuradan anlıyorum. Sakalı var. Yani bütün pop yıldızlarının sakalı. Acaba bu hükümet üyelerini de tanımamız için hepsi bir böyle bir çember sakal falan mı bıraksa yani? O zaman anlarız hükümet üyesi olduğunu. Mesela IŞİD sakalı var değil mi? Böyle kendine ait bir IŞİD sakalı var. O başka. Bir de hükümete mensup. Ha bıyık bırakıyorlardı ya. Tamam doğru. Bekir Bozdağ bıraktı mesela değil mi? Emir büyük yerden geldi. Bıyık bırakacaksın. Bırak dediler bıraktılar. Acaba bu Veysi Kaynak, ben mesela ilk defa diyorum başbakan yardımcısıymış Veysi Kaynak. Bakayım bıyıklı mıymış? Yok. Ha bıyıklı tamam. Ben bundan sonra tanırım bunu, unutmam. Veysi Kaynak hoş geldiniz programımıza. Bakanlar başbakan yardımcısı olarak çok teşekkür ediyorum. Bir açıklama yapmış. Lafı o yüzden buraya getirdim. Demiş ki Sayın Veysi Kaynak. 1915 olaylarına dönük açıklamasının ardından... Papa Francis böyle bir açıklama yaptı çünkü. Soykırım meselesiyle ilgili olarak Ermenistan'ı ziyaret etti. Papa Francis, Vatikan adına tabii ki ve soykırım ifadesini kullandı. İşte Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da bunun üzerine Papa Francis'e tepki göstermiş ve şöyle demiş. Bakın cümleye dikkat. Soykırım diyenler önce kendi tarihlerine, Haçlı seferlerine baksınlar diye tepki gösterdi. Buna benzer başka açıklamalar da yapılmıştı. Mesela Fransa bunu tanıyınca, Fransız parlamentosu, Almanya parlamentosu bunu tanıyınca Alman tarihiyle ilgili bizim siyasetçiler açıklama yaptılar. Şimdi burada bir çelişki var. Şunu söylemeye çalışacağım. Hem Türkiye olarak biz diyoruz ki, sevgili dostlar, ne diyoruz biz Türkiye olarak? Parlamentolar filan böyle soykırımla ilgili karar alınca. Parlamentolar, yani siyasi kurumlar ve siyasetçiler tarihle ilgili karar vermesin, tarihle ilgili yorum yapmasın demiyor muyuz biz yıllardan beri? Böyle diyoruz. E peki, işi tarihçilere bıraksın diyen biz Türkiye, bakıyorum bizim bütün siyasetçiler tarihle ilgili yorum yapıyor ya. Hepsi birbiriyle yarışıyor. Bizim bütün siyasetçilerimiz tarihle ilgili hem yorum yapıyorlar hem de hüküm veriyorlar. Hüküm. İşte Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da aynı şeyi yapmış. Kendi kendimizle çelişiyor olmuyor muyuz sevgili dostlar? Bizim siyasetçilerimiz de tarihle ilgili hüküm veriyor. E o zaman onlar da yapar. Avusturya'nın bir eyaletinde, Steiermark eyaletinde 3 yıldan fazladır aranan bir hırsız sonunda yakalanmış. Hırsız ne çalıyormuş biliyor musunuz? Topuklu kadın ayakkabısı çalıyormuş. Topuklu, yüksek topuklu kadın ayakkabısı ve ayakkabı kutuları çalıyormuş. Bunları evde istiflemiş. Haberi okudum, ilgimi çekti. Acaba dedim, Türkiye ile bir ilgisi var mıdır? Hani bu ayakkabı kutularını, ayakkabıları falan hani Türkiye ile hani bir ticaret alıp satıyor mudur diye düşündüm. Hırsızın evinde yapılan aramada çoğunluğu topuklu 300 çift kadın ayakkabısı bulunmuş. Vay canına. Şimdi hükümet dostları düşmanları azaltacağız, dostları çoğaltacağız diye İsrail'le yıllardan beri İsrail'e demediğini bırakmadı ya Türkiye. Ne terör devleti dediği kaldı, ne şeyi kaldı, mazlumların şeyi kaldı. Neler neler söylediler. Şimdi barışıyoruz. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım Hamas lideri Halit Meşal ile de bir araya gelmiş. Halit Meşal'i Çankaya'ya da kabul etmiş. Hafta sonu gazetelerde vardı bu. Şimdi Hamas lideri Halit Meşal'i ben sürekli olarak AK Parti etkinliklerinde görüyorum. Hatta AK Parti'nin kongrelerine bile neredeyse ilçe teşkilatlarının kongresine katılacak o derece yani. Belki AK Parti'ye üye de yapmışlardır Halit Meşal'i bilmiyorum. Her yerde görüyorum çünkü Halit Meşal'i. Bütün AK Parti etkinliklerinde Halit Meşal. Peki bir şey soracağım. Filistin'in bağımsızlığı için savaşan en büyük örgüt hangisi? El Fetih mi yoksa Hamas mı? El Fetih daha büyük ve rahmetli Yasser Arafat'ın kurduğu Filistin Kurtuluş Örgütü El Fetih'tir. Öyle değil mi? Peki AK Parti hükümetleri neden hep Hamas'la beraber? Neden El Fetih değil de Hamas? El Fetih biliyorsunuz daha laik, daha sol tandanslı ve yıllardan beri de Filistin davasını bugünlere getiren dünyada daha çok tanınan bir örgüt ve teşkilat aynı zamanda El Fetih. Ama buna rağmen AK Parti El Fetih temsilcileriyle bir araya gelmek yerine İslamcı, radikal İslamcı olarak tanınan Hamas'la sevişmeyi daha çok tercih ediyor. Acaba neden? Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İngiltere'de imza toplanmaya başlanmış. Şu referandumu yeniden yapalım, tekrar edelim diye. Ama Avrupa Birliği'nden de bir baskı var. Madem siz bizden boşanmak istiyorsunuz, bu konuda referandumda yaptınız, hemen bu işi bitirelim ve ayrılın. Bizden ayrılın demeye başlamış Avrupa Birliği. Yani gel eşyalarını al bu evden diyor. Çabuk. Sana dair hiçbir şey görmek istemiyorum bu evde. Çabuk gel eşyalarını topla diyor Avrupa Birliği İngiltere'ye, Britanya'ya. Hafta sonu Avrupa Birliği'nin 6 kurucu ülkesinin dışişleri bakanları Berlin'de toplandı. Evet, Avrupa Birliği'nin 6 kurucu ülkesi. Avrupa Birliği'ni hangi ülkeler kurdu? Arda? Hangi ülkeler kurdu Avrupa Birliği'ni? Arda misket balığı gibi yere bakıyor sadece. Bilmiyor. Onur sen biliyor musun? Almanya var diyor, Fransa var diyor. Aferin Onur. Onur'a bir alkış gönderiyorum. Tabii ki Almanya, Fransa var. Diğer kurucular hangileri? İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg. İşte Avrupa Birliği'nin 6 kurucu ülkesi. Bu 6 ülke kurmuştur Avrupa Birliği'ni. Bir daha sayalım. Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg kurdu. İngiltere'yi zaten önce almak istemedi bu Avrupa Birliği ülkeleri. Özellikle Fransa. Charles de Gaulle. Fransa'nın efsanevi cumhurbaşkanı. İngilizleri hiç sevmezdi. Ve ısrarla İngiltere'yi almadı. İngiltere de zaten kerhen girmiştir. Lütfen girmiştir Avrupa Birliği'ne. Şimdi de çıktı zaten. Öteden beri İngilizler böyle bakmıştır Avrupa Birliği'ne. Yan gözle. Hani istemem seni pembek ama işte hani hadi bir geleyim bari. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım falan diye gelmiştir. İşte zaten çıktılar. Avrupa Birliği zamanla genişledi, genişledi, genişledi. Şimdi tanınmaz hale geldi. Belki de hep böyle kalmalıydı. Yani 6 kurucu üye, 6 üyeyle kalmalıydı. Avrupa Birliği o zaman gerçekten Avrupa Birliği olurdu. Şimdi kime kaldı Avrupa Birliği? Almanya ve Fransa'ya kaldı. Artık Avrupa Birliği deyince akla sadece Almanya ve Fransa gelecek. Diğer üyeler, ya diğer üyelerin esamesi okunmuyor ki zaten. Mesela Estonya üye. Slovakya üye. Ya bunların ne esamesi var? Romanya üye. Bulgaristan üye. Ya Bulgaristan daha düne kadar Laleli'ye gelip bizden naylon çorap alıyordu be. Yanlış mı söylüyorum Onur? Adamlar aç geziyorlardı. Şimdi Avrupa Birliği'ne üyeler. Tamam etsinler. Ama yani bunların Avrupa'da bir esamesi var mı? Onu söylüyorum. Yok. Ekonomik anlamda da yok. Siyasi anlamda da yok. Peki Brexit kararı Avrupa ekonomisi ve Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Ekonomi yazarı, gazeteci Ufuk Şanlı ile konuşacağız. Ufuk Şanlı günaydın.
Günaydın sevgili Murat, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum Ufuk Şanlı. Şimdi İngiltere'nin Brexit kararıyla Avrupa Birliği'nden çıkması Türkiye'ye yarar diyenler de var. Türkiye'ye zararı dokunan var diyenler de var. Sen hangi fikirdesin?
Açık konuşmak gerekirse ben bu sürecin...
Açık konuşmamız gerekiyor tabii. Yani. Bu program açık konuşanların programı.
Türkiye açısından çok yararlı ve hayırlı olmayacağı kanısındaki gruba dahilim.
Neden?
Ne de birkaç cümleyle izah edeyim. Birincisi, şimdi şunu kabul etmemiz gerekiyor. İngiltere'nin aldığı bu karar Avrupa Birliği ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak. Zaten kararın hemen ardından Euro'nun uluslararası piyasalardaki hızlı değer kaybı ve Avrupa piyasalarında yaşanan sert düşüş bize bunun bu tabloyu açık bir şekilde göstermiş oldu. Şimdi şu gerçeği unutmamamız gerekiyor. Türkiye ürettiği her 100 birim, ihraç ettiği her 100 birim malın 47'sini Avrupa Birliği'ne üye ülkelere satıyor. İngiltere de dahil buna. Dolayısıyla Avrupa Birliği ekonomisini etkileyecek, sarsacak veya menfi anlamda tesir edecek her gelişme Türkiye'nin ihracatının, döviz gelirlerinin de azalması gibi bir sonuç doğuracak.
Evet.
Her ne kadar Türk yetkililer herhalde son 200 yıldır yaşadıkları travmanın da etkisiyle olsa gerek Brexit kararı sonrası Avrupa Birliği dağılma sürecine girdi, yaşasın gibi sevinç yıllıkları atmış olsalar da asiretle hiçbir tüccar 100 birim ihracatının 47'sini yaptığı bir topluluğun dağılması, ekonomik kriz içine girmesi veya siyasi evet. anlamda darbe yemesinden memnun ve mutlu olmayacaktır.
Farkındaysan zaten... Brexit kararından mutlu olan iki kesim var. Bir tanesi aşırı sağcılar, öbürü de İslamcılar. Yani İslamcılar da bundan çok mutlu oldular. Aşırı sağcılar, ırkçılar, nasyonalist dediğimiz tipler de hem Türkiye'de hem de Avrupa'da İngiltere'nin bu kararından mutlu olmuş gözüküyorlar. Bunun nedeni ne sence?
İslamcıların tabii bu mutluluğun temelinde demokratik değerlere karşı duydukları büyük öfke ve nefret yatıyor bence. Çünkü Türkiye'de son 12 yılda veya son 10 yılda demokratik anlamda kat ettiğimiz mesafelerin büyük bir bölümü Avrupa Birliği ile uyum sürecinin kapsamında çıkarılan uyum yasalarına dayanıyor.
Ve çok da iyi olmuştu o uyum yasaları ama sonra birdenbire tornistan oldu.
Tabii nedeni şuydu, İslamcılar bunu hiçbir zaman bu yasaları içselleştiremedi veya gerçek anlamda sindiremediği için o tarihte bunu Türkiye'de siyasi gücü elinde bulunduran orduya karşı bir hareket alanı genişletme aracı olarak gördüler Avrupa Birliği sürecini. Evet. Hiçbir zaman içselleştiremediler, hiçbir zaman kabul etmediler. Sadece iktidarı elinde bulunduran orduyu geriletebilmek, siyasi ve ekonomik alanındaki hareket alanını daraltabilmek ve kendi iktidarlarını pekiştirebilmek için Avrupa Birliği'ni bir araç olarak kullandılar. Fakat gelinen noktada İslamcılar artık yeterince güçlü olduklarını hissettikleri zamanda bu sefer Avrupa Birliği yasaları veya Avrupa Birliği
fazla gelmeye başladı.
Ayak bağı oldu. Evet. Dolayısıyla İslamcılar da Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin bir kaosa girmesini veya Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin durmasını bir coşku ve büyük bir sevinçle karşılıyorlar.
Şöyle bir şey bekliyor musun sevgili Ufuk Şanlı? Mesela İngiltere'de fabrikası olan bazı uluslararası firmalar var. İngiltere'deki şimdi Avrupa Birliği'nden çıkınca İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. O zaman biz buradaki fabrikaları alıp Türkiye'ye taşıyalım. Böyle yorumlar çıkıyor mesela. Böyle bir şey bekler misin?
Bunu söyleyen arkadaşlar ne içiyorsa bir duble ben de ondan istiyorum sevgili Murat. İngiltere'deki fabrikamı sökeceğim, Türkiye'ye getireceğim. Yani hiçbir yerle doğru düzgün anlaşması yok.
Zaten Türkiye'de Avrupa Birliği'ne üye değil ki, yani niye getirsin Türkiye'ye?
Yani daha da önemlisi şey var, yani Türkiye'de her gün bir sürü şirkete kayyum atanırken, ondan sonra makroekonomik veriler hızla aşağı doğru giderken, daha da önemlisi memlekette mülkiyet hakkı var mı yok mu?
Hukuki güvence tartışması var değil mi Türkiye'de? Evet. Mülkiyet hakkı, yani hukuki Londra'dan, güvence.
Londra'dan, Manchester'dan, Bristol'daki fabrikamı sökeceğim. İşte burada Gebze, Kocaeli'ye, Sakarya'ya getireceğim. Hani buna kim inanır? Ancak Kadir inanır. Yani bu çok mantıklı gelmiyor. Tabii bizim açımızdan bu Brexit kararının daha ilk günden olumsuz yansımaları oldu sevgili Murat.
Mesela o nedir o?
Evet. Türkiye'nin belirli iş kollarında özellikle otomotiv, tekstil gibi iş kollarında ve beyaz eşya, bu üçünün altıncı derim, otomotiv, beyaz eşya ve tekstil kolları açısından İngiltere önemli bir pazar. Türkiye'nin evet. ticari anlamda ikinci büyük partneri İngiltere Murat. Dolayısıyla İngiliz para biriminin yaşadığı sıkıntılar, İngiliz ekonomisinde meydana gelebilecek olası bir durgunluk. Türkiye'de daha birinci gün, yani cuma günü evet. borsada ki otomotiv hisselerinde, beyaz eşya hisselerine ve dışarıda da tekstil sektöründe ciddi bir paniğe neden oldu.
Evet.
Bu da İngiltere ekonomisinde yaşanacak gelişmelerin Türk ihracatçılarından çok da iyi bir haber olmadığının en önemli göstergesiydi. Daha da önemlisi dünyanın önemli araştırma kuruluşlarından birisi olan Bloomberg Intelligence yaptığı bir araştırmada şöyle bir sonuca varmış. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşalım.
Evet.
Türk bankaları biliyorsun burada kısa vadeli zaman dilimleriyle, yani 90 günlük veya 60 günlük mevduat toplayıp insanlara 120 ayla, yani 3 ayla mevduat toplayıp 120 ayla konut kredisi kullandırıyor. Bunu yaparken de büyük ölçüde dışarıdaki uluslararası bankalardan ve finansal kuruluşlardan borçlanıyor. Orada dikkat çeken Bloomberg Intelligence'ın analizinde dikkat çekici nokta şuydu. Avrupa Birliği'nde ve İngiltere'de yaşanacak bu dalgalanma, finansal piyasalarda meydana gelebilecek bir dalgalanmanın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akışını olumsuz etkileyebileceği, bu durumun da Türk bankalarının uluslararası piyasalardan daha yüksek faizde borç bulmasına, hatta belki borçlarını çevirmekte de zorlanmasına neden olabileceği ifade edilmişti.
Evet.
Böyle de bir tablo var. Dolayısıyla evet. İngilizlerin aldığı karar bizler açısından çok hayırlı olmadığı gibi İngiltere'deki yatırımlarını söküp Türkiye'ye getireceğini açıklayan herhangi bir Avrupalı firma da şu ana kadar olmadı.
İşte ayrıntıları gayet tane tane anlattı gazeteci Ufuk Şanlı. Ufuk, çok çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Bu arada İngiltere'ye dahil, Britanya'ya dahil halklardan bir tanesi İskoçya. Ya biz acaba İngiltere'den yeniden ayrılmayı düşünsek mi demeye başladı. İskoçlar daha önce İngiltere'den ayrılmak istemişlerdi, referandum düzenlemişlerdi. Ya şu sıralar Britanyalılar ne kadar çok referandum, İsviçre'ye geçecekler yakında. Ama İskoçlar hayır demişlerdi. İngiltere'den ayrılmayacağız demişlerdi. Karıştırmayın. İskoçlar İngiltere'den ayrılıp ayrılmamayı oylamışlardı referandumda. İngilizler ise Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmayı oyladılar ve Avrupa Birliği'nden boşanmaya karar verdiler. İskoçlar ise, İskoç halkı ise İngiltere'den, yani kraliçenin hükümranlığından ayrılmamaya karar vermişlerdi. Şimdi tekrar düşünmeye başlamışlar. Neden? Çünkü Avrupa ile bağları kalmadı İskoçların. İngiltere ayrılınca İskoçlar da tabii ayrılmış sayılıyorlar. İskoçlar şimdi acaba biz İngilizlerden ayrılsak mı diye düşünüyorlar. Ayrılmayı düşünen başka bir halk daha var Britanya halkları arasında. Londralılar. Londra halkı %65 oranında Avrupa'da kalalım dedi. Ama İngiltere öyle demedi. İngilizler totale vurduğunuz zaman İngiltere halkı ayrılalım dedi. Ama Londralılar öyle demiyor. Londra çok uluslu bir şehirdir. Kozmopolit, gerçekten kozmopolit bir şehirdir. Londra'da gezerken karşınıza siyah İngilizler çıkabilir, Afrikalılar çıkabilir, Hong Konglular çıkabilir. Arada bir de İngiliz'e rastlarsınız Londra'da. Öyle bir kozmopolit yapıdır Londra. Çok işte zaten o yüzden de %60'dan fazla biz Avrupa'da kalalım dediler. Şimdi Londralılar şunu söylemeye başlamışlar. Ya biz acaba İngiltere'den ayrılıp Avrupa Birliği'ne mi katılsak? Ayrılan ayrılana ve bunu dillendiriyorlar açıkça. Sevgili dostlar, düşünsenize böyle bir şeyin Türkiye'de olduğunu. Bunu çünkü ciddi söylüyorlar, bakın şaka yolla değil. Londralılar diyor ki ya biz İngiltere'den ayrılıp Avrupa Birliği'ne Londra olarak ayrıca mı girsek? Bunu mesela Türkiye'de herhangi bir şehrin söylediğini, herhangi bir kentin, kent meclisinin ciddi olarak dile getirdiğini bir düşünün. İskoçların dile getirdiğini, Türkiye'de herhangi bir milletin dile getirdiğini düşünün. Orada hiç kimse vay sen ayrılıkçısın, vay sen bölücüsün, vay sen bilmem necisin falan diye hiç kimse dile getirmiyor. Sadece bunu tartışıyorlar. Bunu bir demokratik hak olarak görüyorlar. Türkiye'de sıkıysa böyle bir şeyi dile getir bakalım. Görün bakalım başınıza neler gelir. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra ekonomi haberlerimizle devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
With every step we take, keep
Saatlerimiz 9.04'ü gösteriyor. İsterseniz gazeteleri bir bitirelim. Gazeteleri bitirdikten sonra ekonomi haberlerine geçelim. Akşam gazetesinin manşeti, ihanetin vaftiz babası. Amerika'da Türkiye aleyhine teröre destek veriyor iftirasıyla dava açan St. Francis Assisi adlı sivil toplum kuruluşunun arkasından paralel örgütle içli dışlı olan Fransisken Kilisesi çıktı diyor Akşam gazetesi. Yeni Çağ gazetesinin manşeti İngiliz yalanına sarıldı. Numan Kurtulmuş. İşgalcilerin Türkiye Cumhuriyeti'ni kötülemek amacıyla ortaya attığı camiler ahır oldu. Kara propagandasını tekrarladı diyor. Hükümetin bazı temsilcileri sevgili dostlar sürekli aynı şeyleri söylemekten bıkmadılar. Camiler ahır oldu. Cumhuriyet'le hesaplaşacağız. İşte Cumhuriyet 90 dakikalık maçın ilk yarısıydı. Reklam arasıydı. Benzer şeyler. Yıllardan beri İslamcıları siyaseten besleyen gıda bu. Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı. Ama maalesef devam ediyor.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Gülen'in MHP notları, Yeni Şafak'ın manşeti, FETÖ'nün Isparta'daki kozmik odasından MHP operasyonunun şifreleri çıktı. Fethullah Gülen, Pensilvanya'daki yakınında bulunan kişilerce kaleme alınan notlarında Devlet Bahçeli için çok münafık biri yorumunu yapıyormuş. Meral Akşener için uygun görülen sıfatsa güzel insan. Posta gazetesinde bir haber var, onu okuyalım. Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun kaptan pilotluk yapan eşi Yağmur Sarıoğlu İstanbul'da lüks otomobile, İstanbul'da değil İzmir-Çeşme otoyolunda 270 kilometre sürat yapmış. Görüntüleri de yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz bir marifetmiş gibi sosyal medyada yayınlamış. Otoyolda hız sınırı ne kadar? 120 kilometre. Peki Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu yarış arabasıyla kaç kilometre yapmış? 270 kilometre. Bir Gün gazetesi dikta rejimine nokta koyalım manşeti atmış. Haziran'ın ikinci Türkiye Meclis Temsilcileri buluşması sona ermiş. Sonuç deklarasyonunda mücadelemize omuz verin, ayağa kalkalım, birlikte dikta rejimine nokta koyalım denilmiş. Aydınlık gazetesinin manşeti Münbiç rantı PYD'ye teslim. Amerika'nın Suriye'de oluşturmak istediği koridor için stratejik konumdaki Münbiç PYD'nin rant kapısı olmuş. Koridoru birleştirmenin ekonomik zemini kaçakçılıktan sağlanan 8 milyar liralık rantla yaratılacakmış. Taraf gazetesinin manşeti işte Akşener'in yeni stratejisi. Hüseyin Özay'ın haberi Taraf'ın manşetinde yargıdan gelen kararlar MHP'de hesapları değiştirmiş. Meral Akşener ekibi yürütmeyi durdurma kararına itiraz edecekmiş. Olmazsa 10 Temmuz'da tüzük değişikliği isteyecekmiş. Bugün size cezaevinden yazıyorum. Evrensel Gazetesi'nin manşeti. Gazetemiz yazarı, TİHİV Başkanı Profesör Şebnem Korur Fincancı bugünkü köşesini Bakırköy cezaevinde yazdı. Bugün size çok iyi bildiğiniz gibi cezaevinden ulaştırıyorum sesimi demiş. Evrensel de mektubu manşet yapmış. Yeni Akit gazetesinin manşeti PKK paraları yanıyor. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nın SEK ve idaresinde terör örgütü PKK'nın finans kaynağı Kenevir tarlalarına büyük bir operasyon yapılmış. Operasyonlarda yüzlerce tarlada ekili 6 milyon 438 bin kök Hint keneviri imha edilmiş. İstanbul Bahçeli Evler'de cep telefonuyla uğraşırken takla atan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza hafta sonu meydana geldi. Bahçeli Evler metrobüs üst geçidinin altında Avcılar istikametinde meydana gelmişti kaza. İddiaya göre aracın sürücüsü Mesut Bülbül seyir halinde cep telefonuyla uğraşıyormuş. Bu o kadar çok sık olmaya başladı ki sevgili dinleyiciler. Araba kullanırken cep telefonuyla uğraşan o kadar çok sürücü var ki. Neymiş, acil mesaj atması gerekiyormuş. Ya sağa çek öyle at mesajını. WhatsApp mesajı. Fotoğrafta hafta sonu çektiği fotoğraflara bakanlar. Kulaklık tak, öyle konuş telefonunda. Fotoğrafa gittiğin yere geldiğin zaman bakarsın. Hayır. Araba kullanırken mesaj atanlar, mesaj okuyanlar, fotoğraflarına bakanlar, telefonda konuşanlar. Bir eliyle telefonla konuşup öbür eliyle vites değiştirenler. Bunu halk otobüsü şoförleri yapıyor. Bunu minibüsçüler yapıyor, dolmuşçular yapıyor. Hem de kalktıkları yerden gittikleri son durağa kadar. Hiç telefonu kulağından çekmeyip tek eliyle otobüs kullanan halk otobüsü şoförleri gördüm ben. Sosyal medya uzmanı Alper Uğuroğlu şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Alper Uğuroğlu günaydın.
Günaydın Murat Bey, sağ olun.
Şimdi çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya ile ilgili olarak hem İngiltere'de ve Avrupa'da olanları hem Türkiye'deki son trendi soracağım ama haber bu noktaya gelmişken sizin fikrinizi de almak istiyorum. Son zamanlarda trafik kazalarında bir artış var. Cep telefonuyla, internetle uğraşan sürücüler yüzünden. Siz de rastlıyorsunuz değil mi böyle şeylere?
Kesinlikle çok sayıda rastlanıyor. Haberlerde önümüze geliyor direkt. İnsanlar telefonlarını artık ellerinden bırakamaz bir hal almış durumdalar.
Kesinlikle.
Araba kullanırken bile yani bunu durdurmak lazım bir şekilde. Kendilerine engel olmaları lazım. Arabaya girdikleri anda telefonlarını bir kenara bırakmaları gerekmekte.
Pek bir kenara bırakamıyorlar. Sadece arabalarında değil. Yani restoranlarda da öyle, sinemalarda, tiyatrolarda. Hatta bakın karşısındaki insanla konuşurken bile bir gözü cep telefonda olan insanlar var. Aynı zamanda çok ayıp. Yani bunun bir adabı kesinlikle. Da var. Bu adabı da öğrenmemiz lazım bizim.
Kesinlikle, kesinlikle. Bu telefonlar hayatımızda çok etkili ve yani artık bağımlılık haline gelmiş durumlar söz konusu. Dediğiniz gibi telefonundan gözünü ayıramıyor insanlar. Böyle bir sıkıntı var gerçekten.
Cep telefonlarını artık her şey için kullanmaya başladık. Yani gelinen teknolojiyi de bize biraz anlatmanızı rica edeceğim Alper Bey. Şimdi cep telefonuyla neler yapılıyor? Eskiden sadece alo demeye yarıyordu. Ondan sonra neler başladı? Yani kameradan tutun şeye kadar. Bir sayar mısınız cep telefonuyla şu anda neler yapılıyor?
Şimdi cep telefonundan artık insanlar haberleri ve güncel olayları çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar.
Yani internet.
İnternet, evet. İnternet vasıtasıyla. Akıllı telefonlar çıktı. Akıllı telefonlarla işte artık telefonla görüşme tekst mesajından görsel mesajlaşmaya döndü. Yani videolu mesajlaşmalar. Yani bunlar tabii çok etkiliyor insanları. Çünkü eskiden yapamadığımız ve yeni teknolojilerle bu tip olanaklar geldi elimizin altına ve bunlara alışık olmadığımız için bunlar çok rahat yanlış kullanımlara yol açabiliyor. Örnek veriyorum arabada yanlış kullanım. Arabada telefonuyla mesajlaşırken kaza yapan sayısı oldukça arttı bundan dolayı.
Cep telefonlarında sivrisinek kovucu programı, nem oranı ölçer, hava durumu, alışveriş, evet. Kredi kartı hepsi var ya.
Evet, aplikasyonlarla.
Ben korkuyorum cep telefonu firmaları üretirken alo demeyi unutacaklar bir gün. Aa bir dakika bu telefona biz konuşmayı koymayı unutmuşuz falan diyecekler bir gün.
Kesinlikle Murat Bey, kesinlikle aynen katılıyorum. Her türlü aplikasyon var artık. Yani sağlık için aplikasyonlar, spor aplikasyonlarından tutun.
Evet.
Zayıflamanız için size kaç kilo kalori kaybettireceğini söyleyen aplikasyonlara kadar telefonda her türlü aplikasyon mevcut. İnsanlar da bu aplikasyonlardan yararlanarak telefonlara daha bağlı hale geliyor.
Şeyi konuşalım kısaca. Sosyal medyanın artık siyasette de kullanıldığını görüyoruz Alper Uğuroğlu. Mesela İngiltere'deki Brexit oylamasında da internet çok kullanıldı ve Türkiye'de de artık, gerçi bazı siyasi partiler ve devlet kurumları hala çok iyi değiller ama genel manzarayı anlatır mısınız bize?
Tabii şimdi internet kullanımında şöyle bir durum var. Haberler eskiden yapıldığı zaman insanlar haberleri alıyordu. Şu anda artık insanlar haberlere yön veriyor. Nasıl? Haber internete girdiği zaman internette insanların haberleri takip edişini takip edebiliyorsun. Bir haber ne kadar insan tarafından takip edilmişse o haberi daha ön plana çıkartabiliyorsunuz. Ona göre bir yol izleyebiliyorsunuz.
Bunu nasıl yapıyorsunuz? Haberler konusunda.
İşte insanların giriş zamanlarını, hangi haberi okuduklarını, saat kaçta hangi habere yöneldiklerini, bunları takip eden görseller ve grafikler mevcut artık. Google biliyorsunuz dev firma, bu tip veriler sunuyor haber giren kesme. Yani şöyle söyleyeyim, biz haberci olarak sosyal medyaya haber girerken Google'dan bu verileri alabiliyoruz. Yani bir haberle ilgili kaç kişi girmiş, saat kaçta girmiş, yaş grubu kaç, bunları hangi ülkeden girmiş, bunları öğrenebiliyoruz.
Ve dolayısıyla ona göre bir eğilim yapıyorsunuz değil mi? Bir haber tabii, aktarırken, evet. Video aktarırken ona göre
tabii yapıyorsunuz. Tabii ki. Mesela örnek vereyim bir tane. Yaşam haberlerini sabah 8-9 arası örneğin. Bunlar örnek tabii.
Evet.
Sağlık haberlerini öğlen 2 gibi insanlar daha fazla takip ediyor. Yani bu saatlere Allah göre Allah. Haberlerin yöneliminin de yapabiliyorsunuz artık internetten.
Gerçekten ilginçmiş.
Sosyal medyadan insanların takip etmesiyle. Şimdi tabii sosyal medya deyince Facebook'u, Twitter'ı, yani yaklaşık 10-15 tane sosyal mecrası var.
Bir dakika. Bunu söylediğiniz iyi oldu Alper Bey.
Twitter'la yetinmiyor.
Sosyal medya deyince herkesin aklına Twitter'la Facebook geliyor değil mi? Başka evet, sosyal medya mecraları da var galiba. Söyler misiniz? Ne var başka?
Kesinlikle. Mesela yani şu anda kısaca yakından saymaya gerekirse Pinterest, Instagram, ondan sonra yani hepsi tam olarak aklımda değil ama yaklaşık 10-15 tane böyle insanların takip ettiği sosyal mecralar var.
Instagram'ı biz de biliyoruz zaten. Başka var mı?
Şöyle söyleyeyim, şu anda aklıma gelen...
Peki, bu kadar yani. Sosyal medya bu kadar. Sosyal medya uzmanı sosyal medya bilmiyor. yani sosyal medya deyince başka şeyler de var diyorsunuz. Anladım.
Ezberleyemiyorum yani.
Anladım. Pekala, Alper Uğuroğlu, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Murat Bey, sağ olun. Teşekkür ederim.
Ekonomi.
Karşılıksız çeke hızlı yargılama gelecekmiş. Yatırım ortamını iyileştirme paketine eklenen maddeler iş hayatını yakından etkileyecekmiş. Karşılıksız çeke hapis cezası geri geldiği gibi yargılamalarda hızlanacakmış. İflas ertelemelerde ise süre 2 yıla çıkarılacakmış. Ankara'dan Turan Yılmaz'ın haberi Hürriyet Gazetesi'nde. İş güvenliği yasasına da erteleme isteniyormuş işverenler. Az tehlikeli ve 50'den az çalışanı olan işletmelerde. 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi gereken iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğunun 31 Aralık'a ertelenmesini istemiş. Bu kaçıncı erteleme be? İş güvenliği, bakın, işçinin lehine, çalışanın güvenliğinin lehine olan bir şey olduğu zaman hep habire erteleniyor. Habire erteleniyor. Ama patronun lehine olunca ertelenen bir şey yok. Onlar hemen yürürlüğe giriyor. Sadece bu yıl sigorta şirketlerinde unutulan para 30 milyon liraymış. Onur, sigorta şirketinde para unuttun mu hiç? Çünkü paran yok. O yüzden unutamıyorsun. Paran olmadığı için para da unutamazsın. Haziran sonunda güvence hesabına devrolacakmış sigorta şirketlerinde unutulan 30 milyon Türk lirası. Bir de unutulan mevduatlar da vardı. Ne unutkan ve ne bonkör bir milletiz biz ya. Bankalarda para unutuyoruz, sigorta şirketlerinde de 30 milyon lira unutmuşuz. Zincirleme bir kaza var. Nerede? Kocaeli'nde. Ciddi bir kaza. 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle oluşan yoğunlukta bekleyen araçlara da aşırı hız nedeniyle duramayan başka bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. D605 karayolu cezaevi mevkiinde Kandıra yönüne giden otomobille karşı yönden gelen pick-up henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpışmış sevgili dostlar. İngiltere'nin Brexit kararını az önce uzman gazetecilerle konuştuk. Piyasalarda acaba kara bir yaz olabilir mi? Endişesi var ekonomistler arasında. İngiltere borsalarından 1 milyar doların üzerinde para çıkışı yaşanmış. Bakar mısınız? Uzmanlar İngiltere dalgasının tüm dünya borsalarından özellikle cuma günü 2 trilyon dolara yakın paranın çıkışına neden olduğuna işaret etmişler. Altın ve Japon yeni de değerlenmeye başlamış. Japon yenindeki değerlenme nedeniyle Japon hükümetini acil toplantıya çağırmış Bakanlar Kurulu. Bankacılık sektörü frene basmış. İstihdam ve internet bankacılığı nedeniyle artık yeni banka şubesi açmamaya karar vermiş bankacılar. Mart 2015-2016 döneminde 4000'den fazla bankacıya yol verilmiş. 233 banka şubesi de kapatılmış. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınladığı en borçlu işverenler listesi yayınlanmış. En borçlu işverenler, yani prim borcu olanlar. Çalışanların sigorta primini yatırmayanlar kimlermiş en fazla? Bilin bakalım. SGK'ya en fazla borcu olanlar belediyeler. Listeye göre en borçlu 100 işverenin 70'i belediye. İlk 50 belediye arasında 17 AK Partili, 13 CHP'li, 3 MHP'li ve 2 de HDP'li belediye var. Düzce Belediyesi borcunu en hızlı artıran belediyelerden olmuş. Geçen yıl 7.1 milyon lira borcu olan Düzce Belediyesi'nin borcu bu yıl 26.3 milyon liraya çıkmış. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in sözlerini hatırlayacaksınız. Mehmet Keleş, herkes Audi'ye binsin, ben Passat'a mı bineyim diye arabalar üzerinden belediye yarışına girmişti sevgili dostlar. Arabalar üzerinden yarış. Ne yarışıysa bu. Herhalde belediye başkanları son model arabaya binince halkın aldığı hizmetin kalitesi de artıyor herhalde. Doğru orantılı mı? Var mı böyle bir şey? Hani ben çok iyi arabaya biniyorum, demek ki bu belediyede hizmet çok iyi. Öyle mi? Ulaştırma Bakanı Arslan, Ahmet Arslan, banliyö, Ankara'nın banliyö hatlarını metro konforuna kavuşturacak Başkent Ray projesinde çalışmaların 11 Temmuz'da başlatılacağını söylemiş. Ayrıca Ankara-Eskişehir arasındaki seyahat süresi de 1 saat 5 dakikaya inecekmiş. Karpuzda yüksek fiyat yüz güldürdü diyor haberler. Ziraat odaları başkanları kendine özgü kokusu, tadı ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken Göl Marmara karpuzunun hasadına başladıklarını söylemişler. Rekoltemiz geçen yıla oranla %50 düştü fakat fiyat 4 kat arttı. Bu yılki fiyatlardan çiftçilerimiz memnun demişler karpuzcular. Fiyatı merak ediyorsanız karpuzun bu yıl para kazandırdığını ve kilosunun 65 ila 70 kuruş arasında alıcı bulduğunu belirtiyorlarmış. Göl Marmara karpuzu. Tabii bunlar toptan fiyatlar. Siz satın alırken 70 kuruşa satın almıyorsunuz. Ankara'da, Bursa'da, İstanbul'da değil mi? Kaç para alıyorsunuz karpuzu? Kesmece bunlar, kesmece. Spor haberlerine bakalım hızla. Fanatik gazetesi Robben'i manşet yapmış. Robben'in parası Nani'den diyor. Robben, arayan Robben Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı için kaynak hazır. Nani'den gelecek parayla alacakmış Fenerbahçe arayan Robben'i. 8 milyon avroya serbest kalacakmış Robben. Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor. Ev sahibi Fransa, İrlanda'yı 2-1 ile geçti. Almanya da rakibini geçti. 3-0 kazandı. Belçika ise Macaristan'ı dörtledi. Fotomaç gazetesinin manşeti. Van Persie'nin yerine Hulk. Bugün sezon açacak olan Fenerbahçe'de Robin van Persie kadroda yok. Takım bul denilen Hollandalı golcünün yerine Zenitli Hulk düşünülüyormuş. Evet, van Persie'ye takım bul demiş Fenerbahçe. Gökhan Gönül ilk kez foto maçı açıkladı. Beşiktaş beni istiyor demiş Gökhan Gönül. Bakalım Beşiktaş Gökhan Gönül'ün işini bitirebilecek mi? Bu arada dünyada devam eden bir başka futbol şampiyonası var. Copa America turnuvasında, finalde hem de Arjantin'le Şili karşı karşıya geldi. Arjantinli yıldız Lionel Messi penaltı kaçırdı. Şampiyon Şili. Evet, Şili Arjantin'i devirdi ve Copa America'da şampiyon oldu. Messi de milli takımı bıraktığını açıklamış efendim. İsveç'in yıldızı Zlatan İbrahimovic, o da milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Böyle büyük turnuvaların ardından büyük futbolcuların arka arkaya böyle açıklamaları olur. Milli takımı bıraktım, bir daha oynamayacağım. Milli takımı bana ne canım filan diye, işte Messi bıraktı. İbrahimovic de bıraktı. Bakalım başka kim bırakacak? Evet, burası Türkiye'nin de sonuna geldik. Saat ne çabuk 9.30 olmuş. Aynı cümleyi devam edeyim mi? Tekrar kurayım mı Arda? 2 saat ne çabuk geçiyor Arda? Bir iki saat daha olsa yapardık. Trexit. Burası Türkiye'nin çıkışı Trexit. Saat 9.30. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşçakalın.